Hasan Bey, parlamento seçimleriyle ilgili gelişmelerle başlayalım isterseniz. Seçim tarihi belli oldu mu?
Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosu 2013 yılındaki seçimle buraya kadar geldi. Ve iktidardaki büyük ortak diyelim Ulusal Birlik Partisi ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi 7 Ocak tarihinde mutabık kalmıştı, hemfikir olmuşlardı. Koalisyonun küçük ortağı Demokrat Parti ise bu tarihe itirazı vardı. Komite aşamasında konu ele alındığı zaman Demokrat Parti üyesi çekimser kaldı. Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi temsilcileri olumlu oy kullandılar ve komiteden 7 Ocak tarihi uygun tarih olarak geçti. Geçtiğimiz Salı günü ve böylece 7 Ocak 2018 tarihinde parlamentonun yeniden yenilenmesine dönük seçim yapılacak. Bunun kesinleşmesi için Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki günlerde bir oylama yapılması gerekiyor ama görünen o ki bu oylama 7 Ocak tarihini kesinleştirecek. Bu çerçevede yeni bir sayfa başlamış olacak.
Hasan Bey, Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına da haber olan bir konu var. Başbakan Özgür Gün'ün eşiyle boşanması süreci. Bazı iddialar da gündeme geliyor. Nedir bu konuda yaşananlar acaba?
Aslında bu konu sıradan bir boşanma değil. 2,5 milyonluk boşanma davası diye Hürriyet bunu ön sayfadan Türkiye kamuoyuna da taşıdı. Bir süreden beri Kıbrıs'ta da konuşuluyor. Yalnız İsmail Bey, şunu söylemek istiyorum ben. Kıbrıs'ta ciddi bir tolerans var. Yani siyasi olsun veya olmasın özel hayata dönük bir mesafeli duruş var. Bu aslında olumlu bir yaklaşım. Ancak başbakanın hayatı özel hayatın dışında bu süreçte esas konuşulan ve tartışılan konular başbakan ki sabit geliri olan bir kişidir. Yani siyasetin dışında bir başka gelir kaynağı görülmüyor. Başbakan Gezze sahillerinde 900 bin poundluk büyük bir konut sahibi olduğu bu süreç içerisinde, hatta banka hesaplarında düzenli bir gelir kaynağı olduğu Kıbrıs Türk basınında da yansıdı. Hatta Bella Paes bölgesinde de 450 bin poundluk bir konutun satın alındı. Bütün bunlar eşi Dilek Özgür Gün tarafından mahkeme aşamasında avukat aracılığıyla gündeme getirildi. Aslında Hürriyet Gazetesi'ne yansıyan da bu. Yani mahkemede Sayın
Boşanma
Başbakan'ın
davası
eşinin
sırasında demek istiyorsunuz değil mi? Boşanmanın.
boşanma davasının başlangıç süreci daha. Çünkü tam taraflar mahkemede çok da karşı karşıya gelmedi ama Başbakan'ın eşinin avukatı Boysan Boyra üzerinden basına da yansıdı. Kıbrıs Türk basını Hürriyet'ten önce bu konuya yer verdi. Önce sorularla gündeme geldi. Ancak sonuçta artık kesin avukat aracılığıyla mahkemeye taşınan bu sorular medyaya düştü, Türkiye basınına düştü ve siyasetin de önemli parçalarından biri haline geldi. Tabii ki bunun seçimle de ilişkilendirildi. Hatta Başbakan'ın bu konuda bir an önce erken seçimi istemelidir. Bu mahkeme süreci ileri gitmeden bu sürecin sonuçlanmasını istiyor diyenler de var siyaset kulislerinde. Ve bir boşanma davasından öte siyasetle alakalı bir süreç olarak yaşanıyor. Başbakan henüz bu konuda çok açık bir tavır ve açıklama yapmadı ama sadece bir evliliğin kaderinden öte seçimi bu sürecin nasıl etkileyeceği de konuşuluyor. Mutlaka bu Kıbrıs ölçeklerinde de dünya ölçeklerinde de büyük rakam ve büyük bir iş adamı olsa bu mümkün ancak Sayın Başbakan'ın aylık geliri belli. Yani ömür boyu bütün kazandıklarını bir araya getirse bu paranın karşılığı olmuyor.
Şimdi herkes merak ediyor nereden buldun bu parayı diye öyle mi?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre siyasilerin mal beyanında bulunması gerekiyor seçildikten sonra, bu bir yasa gereği. Başbakanın bir önce beyan ettiği servetiyle bunların mukayesesi ortaya çıkacak. Tabii ki bunların tapu kayıtlarının başka isimler üzerine yapıldığı da konuşuluyor. Ancak avukat Boysan Boyra başbakanın bankadaki hesaplarının dökümünü de talep etti. Şu ana kadar yargıya bunlar verilmedi ama süreç ilerlediği zaman başbakanın gelirinin de banka hesaplarının da mahkemeye geleceği konuşuluyor. Bu çok ciddi bir gelişme olarak Kuzey Kıbrıs'ın gündeminde yer buldu.
Pekala, bir başka konuya geçelim Hasan Bey. Yeni öğretim yılı başladı. Sorunlar neler bu yeni öğretim yılının başlamasının birinci ayında?
en önemli sorunlarından bir tanesi İsmail Bey, nüfusun belirsizliği, değişkenliğidir. Özellikle Girne bölgesi. 1974 yılında Girne kentinin nüfusu küçük bir kasaba 4000. Geçtiğimiz günlerde Girne Belediye Başkanı Hidayi Güngördü ile konuştum. O 4000 olan nüfus şu anda en az 80.000. Ve bu okullara da yansıdı. Ve bu yıl okullar açılırken Girne bölgesinde kayıt yaptırmasına rağmen 83 öğrenci okullara başlayamadı. Yani eğitimin, öğretimin kalitesi bir yana, içeriği bir yana, bazı okullarda öğrencilerin sıra bulup oturması, destek bulup derse girmesi mümkün değil. Ve hatta bu geçtiğimiz günlerde Eğitim Bakanı Özdemir Berovan'ın partisinden istifasından sonra Serdar Denktaş Eğitim Bakanlığı'na da vekalet ediyor. Ve Serdar Denktaş sendikayla uzlaşarak bir özel okuldaki derslikleri Girne bölgesinde kullanma noktasına gelindi. Kuzey Kıbrıs'ta eğitimin Türkiye'deki değişikliklerden etkilenmesi söz konusu ki Türkiye'de tartışılıyor ama Kıbrıs'ta tartışılmıyor ama eğitimin bir entegre durumu var. Bu nedenle bunlar tartışılırken aslında nüfusun yoğun ve değişken olduğu bölgelerde, örneğin işte Girne'de ve Refkuş'a soruları için de bu bağlamda işaret edebiliriz. Sınıflardaki öğrenci sayısı fazla ki özel okullarda 20 dolayında öğrenci varken bazı devlet okullarında 40 dolayında öğrenci var. Bunlara baktığımız zaman ciddi bir kalite sorunu ve derslikte öğrencilerin yer alma sorunuyla yüzleşti. Bu uzun yıllardır olmayan bir konuydu ve eğitimin kalitesi tartışılırken bu gelişmeler de eğitimi başka taraftan etkiliyor. Pek çok Kıbrıslı Türk çocuklarını özel okullara verdi. Özel okullarının maliyeti yüksek. Dövizdeki yükselmenin sonrası aileler çocuklarını alıp devlet okullarına geri dönmek istedikleri zaman da devlet okullarının başka sıkıntıları, kapasite sorunuyla yüzleşildi. Bütün bunlara bakıldığı zaman bu öğretim yılının çok farklı ve yeni sorunlarla yaşanacağı ortaya çıktı.
Hasan Bey çok teşekkür ederim.
Sayın Bey, ben teşekkür ediyorum. Güzel ve mutlu günler diliyorum.